Ayrım 12.
Fruer saatine baktı. Biri çeyrek geçiyor. Rahat rahat oturup kitap okuması için ayırdığı zaman bitmişti. Her an yemeğe çağrılabileceğini bildiği için kitabı hızlı hızlı karıştırarak yarın Nietzsche ile görüştüğünde kendisine yardımcı olabilecek pasajlar aradı. Freud'un hastanedeki programı çok yüklü olduğu için perşembe günleri akşam yemeğine gelemiyordu. Ama bugün Breuer onu özellikle davet etmişti. Nietzsche ile yaptığı konuşmayı birlikte değerlendirmek istiyordu. Tam bir Viyana sofrası hazırlanmıştı. Kekikli lahana ve kuru üzüm çorbası, şinitzel, spatzli yumurta, Brüksel lahanası, salçalı kızarmış ekmek. Yemekten sonra Marta'nın evde yaptığı çavdar ekmeğiyle birlikte bir de tarçınlı kızarmış elma. Şilak ve maden suyu alan Breuer ile Freud çalışma odasına çekildiler. Breuer, Herr Eckert Müller diye bahsettiği hastasının tıbbi geçmişini ve semptomlarını anlatırken Freud'un göz kapaklarının yavaş yavaş inmekte olduğunu fark etti. Freud'un yemeklerden sonra üzerine rehavet çöktüğünü bilirdi. Bununla nasıl baş edeceğini de biliyordu. "İşte böylesik," dedi çabucak. "Haydi şimdi seni tıbbi yeterlilik sınavına hazırlayalım. Beni Profesör Nortingel farz et. Dün gece doğru dürüst uyuyamadım. Hazımsızlık çekiyorum. Yemeğe geç kaldım diye Matilde bana bozuluyor. Bu yüzden kaba birini taklit edebilecek kadar huysuzluğum üzerimde bugün." Breuer, koyu bir Kuzey Almanya aksanı ile konuşarak katı ve otoriter bir Prusyalının duruşunu takındı. "Pekala Doktor Freud, işte size Herr Eckert Müller'in tıbbi geçmişini anlattım. Şimdi fiziksel muayeneye geçeceksiniz. Söyleyin bakalım, nelere bakarsınız?" Freud'un gözleri açılmıştı. Ellerini boğazına doğru götürerek yakasını gevşetti. Bu sınavlara Breuer gibi bayılmıyordu. Pedagojik açıdan faydalı olduğunu kabul etse de her seferinde çok rahatsız oluyordu. "Kuşkusuz," diye başladı. "Hastanın merkezi sinir sisteminde bir lezyon oluşmuş. Sefalji, görme bozukluğu, babasının nörolojik geçmişi, denge bozukluğu, hepsi de bunu gösteriyor. Beyin tümöründen kuşkulanırım. Muhtemelen yayılmış skleroz. İyi bir nörolojik muayeneden geçiririm. Kafatası sinirlerini, özellikle birinci, ikinci, beşinci ve 11. sinirleri iyice incelerdim. Görsel bölgeleri de iyice gözden geçirirdim. Tümör optik sinirlere baskı yapıyor olabilir. Görmeyle ilgili diğer belirtilere ne demeli Doktor Freud? Gözlerin kırpıştırılması, sabahları bulanık görüp de günün ilerleyen saatlerinde görüşün düzelmesine ne diyeceksiniz? Bunu yapabilecek bir kanser türü biliyor musunuz? Retinayı iyice gözden geçiririm. Retinada lekelerden dolayı dejenerasyon olabilir. Öğleden sonraları geçen lekeli dejenerasyon. Ha? Çok şaşırtıcı. Bu vakayı mutlaka yayımlamalıyız. Ya dönem dönem duyulan halsizliği, romatoid semptomları ve kan kusması, bunlara da mı kanser yol açıyor? Herr Profesör Nottingell, hastanın bir değil, iki hastalığı olabilir. Opolzer'in dediği gibi, bitler ve pireler bir arada. Adam anemik olabilir. Anemiyi nasıl teşhis edersin? Hemoglobin ve dışkıya bakarak. Nein, mein Gott. Viyana tıp fakültelerinde size ne öğretiyorlar? Beş duyunu kullanmıyor musun? Laboratuvar testlerini, Yahudi tıbbını bir kenara bırak. Laboratuvar incelemeleri yalnızca fiziksel muayeneden aldığın fikirleri onaylar. Farz et ki savaş alanındasın doktor. Kalkıp da dışkı testi mi yapacaksın? Hastanın rengine bakarım. Özellikle avuç içlerindeki kırışıklıklara ve mukoza membranlarına, dile, konjonktivite, diş etlerine. Doğru, ama en önemlisini unuttun. Tırnakları. Brewer hafifçe öksürüp Nortingale'i taklit etmeye devam etti. Pekala, benim yetenekli genç doktor dostum, dedi. Sana fiziksel muayenenin sonuçlarını vereyim. Birincisi, nörolojik muayene sonucu tamamıyla ve kesinlikle normal çıktı. Olumsuz bir tek bulgu bile yok. Beyin tümörü ya da yayılmış skleroze gelince, Dr. Freud, bunlar ihtimaller dahilinde bile değil. Çünkü hasta bu şikayetleri yıllardır çekiyor. Ama 24 ile 48 saatlik semptomlarla periyodik biçimde ortaya çıkıp nörolojik bir zarar oluşturmadan tamamen kayboluyor. Hayır, hayır, hayır. Bu yapısal bir hastalık değil, episodik, fizyolojik bir rahatsızlık. Brewer derin bir nefes alarak tekrar abartılı Prusya aksanını kullandı. Yalnızca tek bir muhtemel teşhis konabilir, Doktor Freud. Freud kıpkırmızı kesilmişti. Ben bilemeyeceğim. Öylesine gariban bir hali vardı ki Brewer oyuna son vererek Nortingale'i def edip sesini yumuşattı. Evet, biliyorsun aslında Sik. Daha geçen gün konuşmuştuk. Emigranya ya da migren. Aklına gelmemesi seni utandırmasın. Migren bir ev hastalığıdır. Kliniklerde çalışanlar bu hastalarla pek karşılaşmaz. Çünkü bu hastalar hastaneye pek gitmezler. Hiç kuşkusuz Hörmüller'de şiddetli bir emigranya var. Bütün klasik semptomları gösteriyor. Gel bunları bir gözden geçirelim. Aralıklarla tekerrür eden, tek taraflı zonklayan baş ağrısı nöbetleri. Bu arada bunun genellikle aileden geçen bir hastalık olduğunu da ekleyelim. İştahsızlık ve kusma, görme bozuklukları. İlk belirtileri ışık çakmaları, hatta yarı körlük. Freud ceketinin iç cebinden küçük bir not defteri çıkarmış, Breuer'in söylediklerini not alıyordu. Hemikranya ile ilgili okuduklarımı hatırlamaya başladım, Joseph. Du Bois Raymond'un teorisine göre bu damarlarla ilgili bir hastalık. Acının sebebi beyin arteriyollerindeki spazmlar. Du Bois Raymond bunun damarlarla ilgili olduğunu söylerken haklı. Ama arteriyol spazmlar her hastada olmuyor. Pek çok hastada bunun tersini gördüm. Yani damar genişlemesi. Mollendorf, acıya sebep olan şeyin spazmlar değil, genişlemiş kan damarlarının gerilmesi olduğunu söylüyor. Görüş kaybına ne diyeceksin? İşte senin bitler ve pireler hikayesi burada. Bu, migrenin değil, başka bir şeyin sonucu. Oftalmoskobumu retinasına bir türlü odaklayamadım. Görüşü engelleyen bir şey var. Göz merceğinde değil, katarakta değil, kornea tabakasında bir şey var. Korneadaki saydamlığı bozan şeyin sebebini bilmiyorum. Ama bunu daha önce de gördüm. Belki de sebep kornea ödemidir. Sabahları görüşünün daha kötü olmasının sebebi de burada yatıyor olabilir. Bütün gece gözler kapalı kaldığı için sabahları kornea ödemi daha şiddetli olabilir. Gün içinde gözler açık kaldıkça sıvı ödem çözünüp gaz haline geçerek uçuyor olmalı. Yaz afiyeti? Biraz anemisi var. Mide kanamasından olabilir. Ama muhtemelen yiyeceklere bağlı bir anemi. Hazımsızlığı o kadar şiddetli ki bir keresinde haftalarca et yiyememiş. Freud not almaya devam ediyordu. Peki ya prognoz? Bu daha ne kadar sürecek? Babası da aynı hastalıktan mı ölmüş? O da bana aynı soruyu sordu Sik. Aslına bakarsan çıplak gerçekleri öğrenmekte bu kadar ısrarlı bir hastayı ilk kez görüyorum. Ona doğruyu söyleyeceğime söz verdirtti. Sonra 3 soru sordu. Hastalığı ilerleyecek mi? Kör olacak mı? Bu hastalık onu öldürecek mi? Hiç böyle konuşan bir hasta duydun mu? Yarınki görüşmemizde bunları cevaplandıracağıma söz verdim. Ona ne söyleyeceksin? İngiltere'den çıkan en iyi tıp araştırmasının üzerinde yaptığım çalışmalara dayanarak ona pek çok konuda güvence verebilirim. Leveling adında bir İngiliz doktoru tarafından yazılmış. Bu monografiyi okusan iyi olur. Breuer ona kalın bir kitap uzattı. Freud kitabı açıp yavaş yavaş sayfalarını karıştırmaya başladı. Henüz tercüme edilmedi diye devam etti Breuer. Ama senin İngilizcen bunu anlayacak kadar iyi. Leveling, migren hastalarının büyük bir bölümünün yaşlandıkça migrenden daha az şikayet ettiklerini gözlemlemiş ve hastalığın başka bir beyin hastalığıyla ilgili olmadığını da söylüyor. Bu yüzden kalıtım yoluyla geçiyor olsa da babasının aynı hastalıktan ölmüş olması ihtimali pek az. Tabii diye devam etti Breuer, Leveling'in araştırma yöntemi biraz özensiz. Bu monografide aldığı sonuçların uzunlamasına mı yoksa enine kesitlerden alınan verilere mi dayandığı belli değil. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi Sik? Freud hemen karşılık verdi. Araştırma yöntemleri konusunda klinik tıpta olduğundan çok daha rahat olduğu belli oluyordu. Uzunlamasına yöntemin anlamı, hastaları yıllarca izlemek ve yaşlandıkça şikayetlerinin azaldığını bulup çıkarmak, öyle değil mi? Kesinlikle dedi Breuer. Ve enine kesit yöntemi de. Freud, sınıfın en ön sırasında oturan hevesli bir öğrenci gibi hemen atıldı. Enine kesit yöntemi de belli bir zamanda, belli bir noktada yapılan tek bir gözlemdir. Bu durumda yaşlı hastaların genç hastalara göre daha az migren ağrıları çekip çekmediği tespit edilir. Dostunun aldığı keyiften memnun olan Breuer, ona kendini göstermesi için bir fırsat daha verdi. Hangi yöntemin daha doğru olduğunu söyleyebilir misin? Enine kesit yöntemiyle doğru bir sonuç almak imkansız. Bu örnekte şiddetli migreni olan yaşlı hastaların sayısı çok az olabilir. Ama bunun nedeni migrenlerinin iyileşmesi değil, bu hastaların artık doktora gidemeyecek kadar hasta ve güvensiz olmalarındandır. Kesinlikle doğru. İşte Leveling'in gözden kaçırdığına inandığım eksikliği de bu. Mükemmel bir cevap Sik. Bunu bir pro ile kutlayalım mı? Freud, Breuer'in uzattığı enfes Türk tütününden yapılmış prosunu hevesle kabul etti. İki erkek prolarını yakıp aldıkları kokunun tadını çıkardılar. Artık diyerek söze başladı Freud. Hastanın geri kalan durumu hakkında konuşabilir miyiz? Yüksek sesle bir fısıltıyla ekledi. İşin ilginç yanını. Breuer gülümsedi. Belki de bunu söylememem gerek diye devam etti Freud. Ama Nightingale bu odadan çıktığından beri itiraf etmeliyim ki bu vakanın psikolojik özellikleri tıbbi tablosundan çok daha fazla ilgimi çekti. Breuer, genç dostunun gerçekten de heyecanlı olduğunu fark etti. Freud sorusunu sorarken gözleri meraktan ışıl ışıl parlıyordu. Bu hastanın intihar eğilimi var mı? Bu konuda tavsiyede bulunmana izin veriyor mu? İşte çekinme sırası şimdi Breuer'deydi. Son konuşmalarını hatırlayınca kızardı. Hastasıyla yaptığı görüşmelerde ne kadar usta olduğunu ve kendisine ne kadar güvendiğini anlatmıştı. Bu adam çok tuhaf birisi. Bu denli direnen birini daha önce hiç görmemiştim. Karşımda beton bir duvar gibiydi. Çok zeki bir duvar. Konuyu açmam için çok fırsat verdi. Geçen yıl yalnızca 50 gün kendini iyi hissettiğini, içinin karardığını, ihanete uğradığını, tam bir inzivaya çekildiğini, okursuz bir yazar olduğunu, geceleri gelen karanlık düşüncelerle şiddetli uykusuzluk çektiğini anlattı. Ama Joseph, bunlar konuya girmek için tam da aradığın noktalar. Bu doğru. Yine de hangisinden giriş yapmaya çalıştıysam elim boş döndüm. Evet, genellikle hasta olduğunu kabul ediyor ama hasta olanın o değil, yani özü değil, bedeni olduğunda ısrar ediyor. İç kararmalarına gelince, bu karanlık saatleri yaşayacak cesareti olduğu için gurur duyuyor. Bunalımlı saatleriyle gurur duyan bir insan, inanabiliyor musun? Bu çok çılgınca bir şey. İhanet mi? Evet, sanırım Fräulein Salome ile ilgili bir şey bu. Ama dediğine göre bunların üstesinden gelmiş ve konuşmak istemiyor. İntihara gelince intihar eğilimi taşıdığını inkar ediyor. Ama hastaların kendi ölümlerini seçme hakkı olduğunu savunuyor. Ölüme seve seve gidebilecek olsa da ölümün son iyiliğinin bir daha ölmeyecek olmak olduğunu söylüyor. Yapması gereken bir sürü iş, yazması gereken bir sürü kitap olduğunu anlatıyor. Aslına bakarsan kafasının bir sürü kitaba gebe olduğunu ve baş ağrılarının da beynin doğum sancıları olduğunu düşünüyor. Freud, Breuer'in hayretini paylaştığını belirtmek için başını salladı. Beynin doğum sancısı ha? Müthiş bir metafor. Zeus'un alnından Minerva'nın doğması gibi. Bunlar çok tuhaf düşünceler. Beynin doğum sancıları. İnsanın kendi ölümünü seçmesi. Bunalımlı saatleri karşılama cesareti. Bu adam zeki biri Joseph. Acaba bu zeka bir deliye mi yoksa dahiye mi ait? Breuer başını iki yana salladı. Freud arkasına yaslanarak prosunun dumanını dümdüz ileriye üfledi. Ve mavi dumanın yükselip kaybolmasını izledikten sonra tekrar konuştu. Bu vaka her geçen gün daha da ilginçleşiyor. Peki, Fräulein Salome'nin sözünü ettiği intihar eğilimli ümitsizliğe ne demeli? Adam kıza yalan mı söylüyordu? Yoksa sana mı yalan söylüyor? Yoksa kendisine mi? Kendisine yalan söylemek misik? Kendi kendine nasıl yalan söylersin? O zaman yalanı söyleyen kim? Söylenen kim olacak? Belki de adamın bir parçası intihar eğilimi taşıyor. Ama bilinçli bir parçası bunu bilmiyor. Breuer genç dostuna biraz daha yakından bakmak için ona doğru eğildi. Freud'un yüzünde bir gülümseme bekliyordu. Ama Freud çok ciddiydi. Sick, sahibinden ayrı bir yaşam süren bu küçük bilinç dışı varlıktan her geçen gün daha sık söz ediyorsun. Lütfen Sick, şu tavsiyemi dinle. Bu teorini yalnız benimle konuş. Hayır, hayır. Buna teori de denemez. Bunun bir tek kanıtı bile yok. Buna hayal mahsulü bir nosyon diyelim. Bu hayali nosyondan sakın Brücke söz etme. Yoksa bir Yahudi'yi terfi ettirmedi diye duyduğu suçluluk duygusundan kurtulacaktır. Freud olağanüstü bir yüreklilikle karşılık verdi. Yeterli kanıtlarla ortaya çıkana kadar ikimizin arasında kalacak. O zaman bunu yayımlamadan duramam. Breuer genç dostunda o çocuksu tavırların kalmadığını ilk kez fark etmişti. Tersine inançları doğrultusunda hiçbir şeyden çekinmeyecek kadar cesur biri duruyordu karşısında. Hep kendisinde olmasını istediği özellikler. Sick, bu fikir sanki bilimsel bir sorgulamaya konu olabilecekmiş gibi kanıtlardan söz ediyorsun. Ama bu varlık somut bir gerçekliğe sahip değil. Bu yalnızca bir kurgu, platonik ideal gibi bir şey. Bunun kanıtlarını neler oluşturabilir ki? Bana bir tek örnek verebilir misin? Ama rüyalardan söz etme. Onları kanıt olarak kabul edemem. Onlar da elle tutulamayacak yapılardan başka bir şey değil. Kanıtları bana sen kendin verdin Joseph. Bertha Pappenheim'in duygusal yaşamının tam 12 ay önce cereyan etmiş olan olaylar tarafından belirlendiğini anlattın. Geçmişteki bu olaylar hakkında Bertha'nın bilinçli bir bilgisi olmadığını söyledin. Yine tüm bunların annesinin bir yıl önce yazdığı günlükte yer aldığını da anlattın. Bana göre bunlar laboratuvardaki kanıtlara eş değerdir. Ama bu, Bertha'nın güvenilir bir tanık olduğu ve geçmişteki bu olayları gerçekten hatırlamadığı varsayımına dayanıyor. Ama. Yine karşıma çıktı diye düşündü Breuer. Yine o ifrit ama. Kendi kendini yumruklamak geçti içinden. Bütün hayatı boyunca ama pozisyonu almıştı. Şimdi de Freud'la kısa bir süre önce de Nietzsche ile aynı durumu yaşamıştı. Ve her ikisinde de içinden onların haklı olduğunu düşünmüştü. Freud not defterine bir şeyler daha yazdı. Joseph, bir ara Freud Pappenheim'in günlüğünü görebilir miyim? Ona geri vermiştim ama galiba tekrar isteyebilirim. Freud saatine göz attı. Nortingel'in viziteleri için hastaneye gitmem gerek. Ama gitmeden önce bana şu isteksiz hastanla ne yapacağını anlat. Yani ne yapmak istediğimi demek istiyorsun. 3 adım var. İyi bir doktor-hasta ilişkisi kurmak, sonra onu hastaneye yatırarak birkaç hafta hemikranyasını inceler, düzenli bir tıbbi tedavi uygularım. Bu zaman süresinde sık sık onunla konuşur, ümitsizliğinin derinlerine inmeye çalışırım. Breuer içini çekti. Ama onu tanıdığım kadarıyla bunların hiçbirine yanaşmayacaktır. Sen ne dersin Sig? Freud hala Liveling'in monografisine göz atmakla meşguldü. Bir sayfayı gösterip okuması için Breuer'e uzattı. Bak, dinle şunu. Etiyoloji başlığı altında Liveling ne diyor? Hazımsızlık, göz yorgunluğu ve stres migren ağrılarına yol açar. Uzun bir yatak istirahati tavsiye edilebilir. Migren şikayeti olan genç hastaların okul stresinden uzak tutulmaları ve evde huzurlu bir ortamda özel ders almaları gerekebilir. Bazı doktorlar meslek değiştirip daha rahat bir işte çalıştırılmasını da önerirler. Breuer bundan bir şey çıkaramamıştı. Yani, bence aradığımız cevap burada. Stres. Neden senin de tedavi planının anahtarı stres olmasın? Onu inandırman gereken şey, migrenden kurtulması için zihinsel stresi dahil bütün streslerini azaltması gerektiği. Ona stresin bastırılmış duygular olduğunu anlat ve Berta'nın tedavisinde olduğu gibi bir çıkış deliği bularak azaltılabileceğini söyle. Baca temizleme yöntemini kullan. Hatta Liveling'in bu sözlerini ona da gösterir ve tıbbi otoritenin gücünü devreye sokarsın. Freud, söylediği sözler üzerine Breuer'in gülümsediğini fark ederek sordu. Sence bu aptalca bir plan mı? Hiç de değil Sig. Aslına bakarsan bunlar mükemmel tavsiyeler ve bu sözlerini özenle uygulayacağım. Beni gülümseten tarafı söylediğin son sözler, tıbbi otoritenin gücünü devreye sokmak. Bunun komik olduğunu anlaman için bu hastayı tanıman gerek. Onun tıbbi ya da başka tür bir otoriteye boyun eğmesi fikri bana ancak gülünecek bir şeymiş gibi geldi. Bunun üzerine Nietzsche'nin şen bilgisini açan Breuer, işaretlediği birkaç pasajı okudu.